Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin infodemi ve bilgi düzensizlikleri temasını ele aldığı sayımızın yazarlarından Mehmet Ali Tuğtan bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam derginin bu sayısında Hibrit Savaş'ın Sisi başlıklı bir makaleniz bulunuyor. Ve aslında siz makalede savaşın sisi kavramını ele alarak hibrit savaş bağlamındaki karşılığını ve bireyler, toplumlar ile olan ilişkisini tartışıyorsunuz. Bilgi alanı operasyonlarının hibrit savaşlardaki aktörlere ve savaşın içeriklerine dair bireylerin düşüncelerini ve eylemlerini nasıl etkilediğini sorguluyor çalışmanız. Ama her zamanki gibi isterseniz öncelikle sizin neden bu çalışmayı tercih ettiğinizi ve bu tartışmayı aslında sizin için önemli kılanın ne olduğunu dinleyelim. Kısacası aslında biraz sizden çalışmanın yolculuğunu dinlemek istiyoruz.
Tabii. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hibrit savaşın sisi kavramı açıkçası yaşadığımız güncel olayların bir sonucu olarak kafamda belirdi. Biraz da tabii birbirine paralel iki gelişmeyi bağlantılandırmak amacıyla bu kavramı ortaya koymaya çalıştım. Bu da temelde bir tarafta devam eden işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu bağlamda sosyal medyadaki tartışmalar. Bir taraftan da genel olarak post-truth dediğimiz çağda kamuoyunun önemli olaylarla ilgili, özellikle savaş meseleleriyle ilgili bilgilendirilme ve buna tepki verme süreçlerinin artık NATO başta olmak üzere ulusal ve uluslararası askeri örgütler tarafından bir stratejik sorun olarak ele alınması. Yani stratejik iletişim diye artık bir alan var. Bu iki çerçeve içerisinde Valeri Gerasimov'un, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un hibrit savaş kavramının bizim bildiğimiz normal Clausewitzian anlamdaki savaştan farklarını irdelerken şunu düşündüm. Clausewitz'in savaşı tanımlarken kullandığı ve savaş sırasında olup bitenleri açıklarken kullandığı en önemli kavramlardan biri savaşın sisi, fog of war İngilizcesi kavramı. Dedim bu durumda hibrit savaşta da bir sis var. Ama normal savaşın sisinden hibrit savaşın sisi farklı olmak gerekir. Çünkü hibrit savaş normal savaştan farklı bir şey. En önemli farkı nedir diye baktığımdaysa bu işte stratejik iletişim başlığı altında ele alınan politik harp meselesinin öne çıktığını gördüm. Çünkü hibrit savaş dediğimiz şey de konvansiyonel, yani askeri güçlerle, silahlarla yürütülen savaşla politik, yani psikolojik harp teknikleriyle, bilgi alanı operasyonlarıyla yürütülen savaş birbirinin içine geçerek ve birbirine paralel yürüyor. Ve taraflar bilgi alanı operasyonları ve psikolojik savaş yoluyla birbirlerinin ve dünya kamuoyunun psikolojisini, savaşın konusu olan siyasi soruna karşı tutumlarını ve en önemlisi savaşın kendisi hakkındaki düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlıyor. Bunun örneklerine birazdan değiniriz. Fakat bu temel farklılık, yani Clausewitz'te de savaşın sisi var. Orada kastedilen savaşın sisi ne? Belirsizlik. Yani birliklerin komutanlarıyla, karargahlarıyla aralarındaki mesafeden ve iletişim araçlarının kısıtlılığından kaynaklanan savaşan tarafların karşı tarafı, yani düşmanın pozisyonunu, gücünü, niyetlerini bilmemesinden ya da yanlış anlamasından kaynaklanan bir belirsizlik hali Clausewitz'in kastettiği savaşın sisi. Ama hibrit savaşta iradi bir eylemle ve stratejik bir amaçla üretilen bir belirsizlik ve çarpıtmadan bahsediyoruz. En önemli fark bu gibi görünüyor bana. Ve tabii buradan da makalenin ikinci bölümü olan peki bu sis nasıl üretiliyor? Hibrit savaşın sisi nasıl üretiliyor? İngilizce isimlendirmede her ikisi de Türkçe'de sis olan bu kavramlardan Clausewitz'inkini orijinaline sadık kalarak fog olarak adlandırdım. Yani fog of war. Ancak hibrit savaşın sisini özellikle Stephen King'e bir referans ile The Mist of Hybrid War olarak tanımladım. Çünkü Stephen King'in hikayesi The Mist, bilirsiniz. İnsanların en büyük korku ve arzularının fiziksel gerçekliğe büründüğü bir sisin kapladığı bir kasabanın hikayesini anlatır aslında. Bu kasabada sağ kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatır. Ve hikayenin en büyük tabii gizemlerinden biri başından sonuna şudur. Yani bu sis nereden geliyor? Kim üretiyor bu sisi? Burada da tabii interdisipliner bir yaklaşım gerektiğini fark ettim. Hibrit savaşın sisini kimin nasıl ürettiğini inceleyebilmek için ve bilişsel psikolojinin iki önemli ismi David Eagleman ve Daniel Kahneman'ın bu konudaki temel eserlerinde geçen kavramlara referansla açıklamaya çalıştım. Hibrit savaşın sisinin nasıl üretilerek kamuoyunun gerçeklikle ilişkisini stratejik olarak değiştirmek için kullanılabileceğini. Burada tabii örneklere özellikle girmedim. Çünkü bir teorik makalenin sınırları içerisinde zaten ya temel kavramları ve bunların nereden geldiğini ortaya koyabiliyorsunuz ya da bu kavramlar eğer elinizde hazırsa onları belli bir vakaya uygulayabiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle pratik uygulamaları daha sonraki çalışmalara sakladım ama burada bugünkü sohbetimizde tabii pratikte bunların karşılığı nedir diye sorarsanız bunları konuşabiliriz. Kahneman ve Eagleman'dan üç temel kavram ödünç aldım. Birincisi örtülü benlikçilik, ikincisi hazırlama ve üçüncüsü de Eagleman'ın sistem 1'in buluşsal kanaat oluşturma eğilimi dediği şey. Ve önerdiğim şey şuydu özellikle, ben bunu yapmadım bu çalışmanın sınırları içerisinde ancak bu kavramlar üzerinden sistematikleştirilecek bir inceleme ve yöntem bizim hibrit savaş dediğimiz fenomeni anlamamıza yardımcı olabilir. Çok özetle makalenin yolculuğu böyle.
Hocam aslında bu yolculuktan bahsederken çok önemli bir şey de söylediniz. Biraz böyle özet gibi gide geldi. Nereden geldiği belirsiz bu siste sağ kalmaya çalışmak hem günümüzü anlamak için çok önemli hem de biraz bu çalışmayı anlamlandırmak özelinde de çok anlamlı geldi bana. Sizin az önce bahsettiğiniz o üç kavramla aslında belki devam edebiliriz. Örtülü benlikçilik, hazırlama ve buluşsal kanaat oluşturma eğilimi. Siz hocam bu kavramları kullanarak aslında konuya alternatif bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. İsterseniz biraz çalışmanızdaki bu tartışmayı açalım sizin için uygunsa.
Tabii. Örtülü benlikçilik zaten hani literatürün temel kavramların bunlar aynı zamanda. Örtülü benlikçilik insanın kendisiyle benzeşeni kendine daha yakın bulma ve karar vereceği zaman kendisine benzeyen konusunda daha olumlu kanaatler oluşturma eğilimi. Bu o kadar arka planda, o kadar temelde çalışan bir şey ki örtülü benlikçiliğin tetiklenebilmesi için bir şeyi sadece tanıdık bulmamız, bir kere görmüş olmamız bile yetiyor. Genel olarak etrafımızdaki insanlara ya da cisimlere beynimizde bilgi ekonomisi çerçevesinde ayırabildiğimiz alan oldukça sınırlı. Bu da tabii bu sınırlı alanı kullanırken bir takım otomatik süreçler beynin geliştirmesiyle sonuçlanıyor. Bunlardan biri de şu, durum farkındalığımızı oluşturan bilişsel resimde tehdit oluşturmadığını, daha önceden görerek tecrübe ettiğimiz şeyleri otomatik olarak daha sakin ve daha yakınımızda tutacak şekilde karşılayabiliyoruz. Yani bu açıdan baktığımız zaman bu tabii sadece insanlara özgü değil, hayvanlarda da bulunan bir eğilim. Tanıdığımız ve bize tehdit oluşturmadığını bildiğimiz şeylere karşı daha sempatiyiz. Onların bize yaklaşmasına izin veriyoruz, bizim alanımızda bulunmalarına izin veriyoruz. Örtülü benlikçilik bu şekilde işliyor. Ve tabii bunun hibrit savaşın sisi bağlamında kullanılması da kullanılma imkanları da oldukça bariz. Eğer kamuoyunun genel olarak bir tarafa sempati duymasını istiyorsanız o tarafla ilgili bol miktarda haber üretiyorsunuz ve bu haberlerde de özellikle etkilemek istediğiniz kamuoyunun sempatik görülmesini istediğiniz tarafla benzerliklerini vurguluyorsunuz. Bunun örneklerine birazdan değiniriz. İkinci tabii şey de hazırlama, priming. Yani bu tanıdık objeleri, kişileri önceden görmüş olmanız ve sizi belli bir davranış kalıbına itecek olan mesajları almanız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Mesela çok basit bir şekilde biz yemekten bahsettiğimiz zaman size ben ortasında F ve R harfleri olan bir kelime verdim diyelim, 6 harfli. Sizin bunu sofra olarak tamamlama ihtimaliniz, şifre olarak tamamlamanın ihtimalinizden çok daha yüksek oluyor. Çünkü ben sizi hazırlıyorum önceden. Konumuz bu. Konumuz nedir? Konumuz yemek. Priming bu ve benzeri yöntemlerle size mesela ben önceden bir film seyrettiriyorum. Bu filmde işte Uzak Doğulular genel olarak filmin kahramanları, filmin iyi adamları. Daha sonra sizi bir ticaret fuarına götürüyorum ve bu ticaret fuarında çok sayıda Uzak Doğulu firmanın ürünleri var gibi. Priming sizi sempatik duymamızı istediğimiz şeylerle önceden dolaylı olarak tanıştırarak, temasa geçirerek daha sonra alacağınız kritik kararları, daha sonra oluşturacağınız kanaatleri etkileme amacı taşıyan bir süreç. Bu bağlamda en önemli kavram bence üçüncüsü, yani sistem 1'in buluşsal kanaat oluşturma eğilimi. Sistem 1 ve Sistem 2 Eagleman'ın önemli, tabii Tversky ile birlikte önemli katkılarından biri bilişsel psikolojiye, insan beyninin daha otomatik işleyen ve bu bağlamda bilişsel ekonomi açısından daha az enerji tüketen süreçlerini Sistem 1 başlığı altında topluyorlar. Daha analitik, daha sorgulayıcı, daha inceleyici ve tam da bu nedenle daha fazla enerji harcayan süreçlerini ise sistem 2 olarak tanımlıyorlar. Yani ben size mesela sağa dön dediğim zaman arabayla giderken, siz direksiyondaysanız, eğer bildiğiniz bir mahalledeyseniz ve sokakları da aşağı yukarı, hani o saatte trafik nasıldır, karşıdan araba gelir mi gelmez mi, bunları tahmin edebiliyorsanız sistem 1 üzerinden oluşturduğunuz resimde çok fazla bir değişiklik yapmaya gerek görmüyorsunuz. Bu da akıcı bir biçimde hemen sağa dönmenize yol açıyor. Ama bilmediğiniz bir yerdeysek, bilmediğiniz bir sokaktaysak, geceyse mesela ya da sis varsa ve siz karşıdan ne geleceği konusunda önceden bir kanaat oluşturamıyorsanız, o zaman ne yapıyorsunuz? Dikkatli oluyorsunuz. Yani sistem 2 devreye giriyor. Sistem 2 sağa sola bakıp gelen veriyi gerçek zamanlı olarak algılamanızı, bu veri çerçevesinde mümkün olduğu kadar gerçek zamanlı ve mümkün olduğu kadar eksiksiz bir durumsal resim oluşturmanızı sağlıyor ve siz yine sistem 2'nin analitik süreçleri aracılığıyla bu durumsal resme bakarak karar alıyorsunuz ve dolayısıyla ne oluyor? Bir, daha fazla enerji harcıyorsunuz. İki, daha yavaş hareket ediyorsunuz. Şimdi sistem 2 çok pahalı bir sistem insan vücudu için. Yani bu bizim turbomuz gibi çalışıyor. Dolayısıyla sürekli kullanılması mümkün değil. İnsan beyni sürekli olarak her hareketine, her eylemine, her kanaatine sistem 2 ile ulaşsaydı muazzam miktarlarda enerji harcar ve hayatta kalması için fazlasıyla yavaş hareket eder. Bu da tabii sistem birim bir takım kısa yollar oluşturmasını getiriyor bize. Nasıl? Mesela işte buradaki buluşsal kanaat oluşturma eğilimi gibi. Örneğin bir borsa kararı vereceğiz. Borsada hangi araba şirketinin hisselerine yatırım yapacağımıza karar vereceğiz. Ne yapmamız lazım normalde? İşte hisselerin performansı, borsa endeksinin performansı, sanayi endeksinin performansı, alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslama. Ama tabii o anda bunları yapabilmemiz mümkün değilse, bunun için eğitimli değilsek, elimizde bunu yapacak yeterli bilgi yoksa ama yine de bir karar vermemiz gerekiyorsa ne yapıyoruz? Sezgisel karar veriyoruz. Yani buluşsal olarak diyoruz ki X firmasının arabaları çok güzel. Bildiğim kadarıyla çok da satıyorlar. Bu kararı verirken arka planda büyük ihtimalle bilinç dışında şey de var. Büyük ihtimalle 20'li yaşlarımın başında ilk edindiğim ve çok sevdiğim arabam da X firmasının ürettiği bir araba. Dolayısıyla o arabaya bilinç dışı bir sempatim de var. Ve kendimi bir anda X firmasının hisse senetlerine yatırım yaparken buluyorum. Tabii bu üç kavramı bir arada ele aldığımız zaman ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. İnsanların büyük bir kısmı hani bir başka burada değinmediğim esere referansla Thomas Erickson'ın Surrounded by Idiots, aptallarla çevrili eserinde ifade ettiği üzere insanların %80'inden fazlası otomatik pilotta karar vermeye çok daha eğilimliler. Çünkü beyin ekonomisi yani bilişsel ekonomi, enerji harcamakla ilgili ekonomimiz mümkün olduğu kadar sistem 2'yi kullanmamak üzerine çalışıyor. Yani düşünmek zor ve pahalı bir şey. Bunu yapmamanın bize birisi hazır bir yöntemini paket halinde verdiği zaman biz memnuniyetle onu kullanıyoruz. Hibrit savaşın işte bu mekanizmadan türüyor.
Hocam, size örneklerden bahsederiz demiştiniz aslında. Ben de tam bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Özellikle belki de otokratların yönettiği ülkelerde diyebiliriz ama bu sadece bu ülkelerde değil, özellikle kriz dönemlerinde de olabilecek bir şey. Yani çoğu zaman böyle dönemlerde ya da işte otokratların ülkelerinde yaşayanlar kimi olaylarda işte gördüğümüz üzere zaten bu savaş bile olabiliyor. Uzun süre ne olduğunu anlayamıyor insanlar. Biraz bunu belki Rusya üzerinden değerlendirebiliriz. Yani özellikle kısmi seferberlik ilan edilene kadar o süreci nasıl bu çerçevede tartışabiliriz?
Şimdi tabii bu makalenin yolculuğunu özetlemeye çalışırken söylediğim üzere bu kavramı ortaya koymaya beni yönlendiren olaylardan en önemlisi devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliydi. Şimdi her iki taraf açısından da baktığımız zaman burada bahsettiğimiz araçların nasıl kullanıldıklarını aslında görebilmek mümkün. Yani mesela Rus tarafı ısrarla Ukrayna'da olup biten şeye savaş demiyor. Özel operasyon diyorlar. Sonunda tabii ama halklarıyla gerçeğin temasını tamamen engellemeleri mümkün olmuyor. Kısmi seferberlik ilan ediyorlar. Bir anda otokratın popülaritesinin devamını sağlayan toplumsal sözleşme yerle bir oluyor. Çünkü savaşı Rus halkı, daha doğrusu kendi bildikleri şekilde özel operasyonu hangi şartla destekliyor? Televizyondan görmek ya da bilgisayar ya da cep telefonu ekranından görmek şartıyla. Kimse gerçekten savaşın içinde olmaya niyetli değil. Nitekim kısmi seferberlik ilan edilir edilmez Rusya'dan dört bir tarafa insanlar savaşa gönderilmemek için yurt dışına kaçmaya başlıyorlar. Karşı tarafa baktığımızdaysa benzer bir stratejik iletişim çabasıyla karşılaşıyoruz. Ukrayna tarafı da savaş alanındaki bütün başarılarını ve bu başarılar çerçevesinde Batı'nın devam eden desteğini garantilemek için sürekli olarak kendi askeri başarılarını ve Rusların genel beceriksizlik ve zaaflarını vurgulayan bir naratif oluşturuyor. Şimdi bu tabii bizim bildiğimiz genel resimle çok uygun bir naratif değil. Çünkü bütün beceriksizlik ve bu savaştaki zaaflarına rağmen Rusya bir büyük güç. Ve nitekim işte dönüp dolaşıp geldiğimiz noktada kısmi de olsa seferberlik ilan ettiği ve henüz kullanmasa da nükleer silahların da kullanabileceğini söylediği anda Ukrayna ile arasındaki güç farkı ciddi bir biçimde ortaya çıkıyor. Fakat buna karşı sosyal medyada Ukrayna tarafının ve tabii onun savaş çabasını destekleyen Batı medyasının yarattığı şeye bakıyoruz, naratife bakıyoruz. Onlar ne diyorlar? Nükleer silahları kullanamazlar. Hiçbir şekilde seferberlik işe yaramayacak. Herkes Rusya'dan kaçıyor. Putin'in düşmesi an meselesi. Şimdi bu Putin'in düşmesi an meselesi şeyini biz nereden tanıyoruz? Naratifini Suriye'den tanıyoruz. Hatırlarsak Suriye İç Savaşı sırasında Beşar Esad'ın kendi halkına giriştiği vahşetin ve bunun sonucu olan iç savaşın devamında muhalefeti destekleyen batılı ülkeler neredeyse 3 ayda bir Esad'ın düşmesi an meselesi diyorlardı. Tabii geçen 11 yılın sonunda düşmesi an meselesi olan Beşar Esad halen iktidarda ve iç savaşı da en azından konvansiyonel tarafını kazandığını söylemek mümkün. Peki bu tür naratifler niçin ortaya konuluyor diye baktığımızda ise işte bu çalışmada teorik arka planını oluşturmaya çalıştığım hibrit savaşın Sisi ile karşılaşıyoruz. Hibrit savaşın Sisi çünkü sis gibi sızıyor. Siz otokratik bir yönetim sürdürdüğünüz için halkınızı bundan izole etmeye çalışsanız da Rusya'nın Ukrayna'da uğradığı felaketlerle ilgili naratif Rusya'nın halkına da ulaşıyor. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden, seyahat, hareketlilik üzerinden ulaşıyor. Ve bu mesaj ulaştıkça Rus halkının savaşa desteğini ciddi biçimde azaltıyor. Öte yandan aynı mesaj Batı halklarınınsa Ukrayna'nın savaş çabasına özellikle Avrupa'nın enerji konusunda yaşadığı ciddi krize hem Avrupa'nın hem Amerika'nın yaşadıkları ciddi enflasyona rağmen Ukrayna'nın savaş çabasına devam desteğe devam etmelerini sağlamayı amaçlıyor ve bunda da büyük ölçüde başarılı oluyor. Bunun için yapıyor çünkü bu stratejik bir amaç savaşan taraflar için. Rusya için kendi halkını mümkün olduğu kadar olup bitenlerden izole etmek ana amaç. Ukrayna ve onun destekçisi olan Batı ülkeleri içinse mümkün olduğu kadar kendi halklarının savaş çabasına devamını sağlamak amaç. Ve hibrit savaşın Sisi bu işlevi yerine getiriyor.
Mehmet Ali Hocam, gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici sohbetiniz oldu. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.